Ayrım 28, Güneş Kuşu, Wilbur Smith, sayfa 288. Tanit fısıldadı. Anacığım, kendini böylesine kahretme, senin suçun yok ki. Hayır hayır, onlara söylemeliydim, söylemem gerekirdi. O rahibe Haka yok mu, beni çok korkutuyor. İkiniz öylesine mutluydunuz ki kıyamadım işte, söyleyemedim. Sizi öyle görmek içimi açıyordu. O zavallı kamburuna karşın çok iyi bir insan o. Hem iyi yürekli, hem nazik, hem sevimli. Gel anacığım, otur biraz yanıma. Öyle yalnızım ki burada. Bu yalnızlık beklemeyi çok, çok daha zorlaştırıyor. Ayna korkuyla kapıdan yana bir göz attı. Ama burada çok kalmamdan hoşlanmıyor onlar. Otur, ne olursun kal biraz daha. Öyle az zamanım kaldı ki. Haberci gönderebildin mi bari? Gönderecek birini bulabildin mi? Ben Amon Lejyonu'ndan iki genç asker gönderdim. Kutsal babamıza Tanrı'nın ta kendisiymiş gibi tapan iki genç. Senin ölüm tehlikesi için ne olduğunu, kutsal babamızın bir an önce dönmesi gerektiğini söyledim onlara. Acaba onu bulabilirler mi dersin? Geçebileceği yüzlerce yol var, arazi çok geniş. Sana yalan söylemek istemiyorum çocuğum. Onu bulabilme olasılığı pek az. Biliyorum. Zaten bulabilseler bile zamanında yetişebilir mi? Yetişse bile ulu aslanı kararından döndürebilir mi? Zamanında yetişebilirse kurtuldun demektir. Onu tanırım ben. Onu bekle ayna. Gelecek olursa gizlice git, bul onu, anlat. Kralın her şeyi bildiğini söyle. Onu uyarmalısın. Çünkü o da tehlikede sayılır. Ah tanrılara yalvarıyorum, bir an önce Opet'e dönebilsin diye. Ölmek istemiyorum anacığım. Yaşamdan alabileceğim daha öyle çok şey var ki. Ama günler hızla akıp gidiyor işte. Bayramın 6. gününe geldik bile. Huy yetişemezse 4 günlük ömrüm kaldı demektir. Ayna Tanit'e sarıldı. Üzülme çocuğum, üzülme, metin ol. Söylemesi kolay ama denerim. Hadi sen şimdi git anacığım. Haka yine dövmesin seni. Ulu Irmak'ın güneyindeki Zanat Kalesi'ne vardığında Huy Ben Amon tanınmayacak bir haldeydi. Hemen Marmon'u çağırdı. Marmon duyduklarına bir türlü inanamıyordu. Ama Ben Amon'un söylediklerinden kimse kuşkulanamazdı. Çünkü o hiç yalan söylemezdi. Üstelik bu işte kendisini de suçlu buluyordu. Öyle ya, tarih kitaplarına dalacak yerde daha gözü açık davranması, bu hazırlanan ordudan Opet Ulu Aslanı'na onun haber vermesi gerekmez miydi? Şimdi kim bilir nasıl cezalandırılacaktı? Huy durmadan emirler yağdırıyordu. Tüm garnizonlar, tüm birlikler alarma geçirilecekti. Her bir yana haberciler gönderilecek, ülke savaşa hazırlanacaktı. Marmon adamın bu yürekliliğine hayran olmuştu. Öyle ya, böyle bir kararı ancak ve ancak kral, o da soylular kuruluna danışarak verebilirdi. Ulusun tüm endüstrisinin, ticaretinin böyle askıya alınmasından doğacak zararların tümü pekala Huy Ben Amon'un omuzlarına yüklenebilirdi. Demek ki böylesine bir sorumluluk altına girmeyi göze alıyordu. Kendi yaşamı da Opet'in yaşamı gibi bu karara bağlıydı. Marmon olsaydı her şeyden önce Opet'e haberci gönderir, oradan emir beklerdi. Ama Huy'a bakılırsa düşman öylesine kalabalıktı ki kurtulmaları ancak tanrılara kalmış bir iş olacaktı. Huy son emri de imzaladı, sonra içini çekti. Çok yorgundu. Hafifçe sendeleyerek yorgunluğunun yükü altında sanki iki büklüm olmuş büsbütün küçülmüştü. Bir masanın ucuna tutunarak güçlükle doğrulabildi. Hemen Opet'e gitmeliyim. Bugün günlerden ne Marmon, ben hesabımı şaşırmışım. Bayramın 7. günündeyiz efendimiz. Bayram mı? Ne bayramı? Verimli toprak bayramı ya efendimiz. Ya demek zaman bunca çabuk geçmiş. Beni götürecek bir savaş filim var mı Marmon? Ne yazık ki yok efendimiz, burada fil yok. Ne yapalım, öyleyse yürümem gerekecek. Ama önce dinlenmelisiniz. Evet, dinlenmeliyim. Marmon'un kendisini yatak odasına götürmesine hiç ses çıkarmadı. Yatağa uzanıp gözlerini kapatırken sordu. Buradan Opet'e gitmem kaç gün sürer Marmon? Hızlı giderseniz 6 gün, uçarsanız 5. Uçarım, beni gün batarken uyandır. Marmon Opet'ten gelmiş olan haberci huy uykuya daldıktan sonra hatırladı. Bir an düşündü. Uyandırsın mı, uyandırmasın mı diye. Sonra uyandırmamaya karar verdi. Akşam kalktığında söylerdi. Gün batarken huy uyandı, bir şeyler yedi. 20 dakika sonra yanına 15 asker alarak serin gece havasına çıkmış, gitmişti bile. Ve onlar karanlığa dalıp gözden gittikten çok sonra Marmon gelen haberciyi ve getirdiği haberi hatırladı. Huyun ardından birini göndermeyi düşündüyse de hiç kimsenin ona yetişemeyeceğini bildiğinden caydı. Nasıl olsa bir an önce Opet'e varmak istiyordu ya, oraya gittiğinde öğrenir diye düşündü. Ve bu unutkanlığından dolayı kendini avuttu. Verimli toprak şenliğinin 9. günü sabahı kutsal kurul üyeleri Tanit'in hücresine geldiler. Baş rahibe dedi ki, sana güzel bir haberimiz var çocuğum. Tanit sevinçle doğruldu oturdu. Çocuğunu kaybettiğinden beri çok zayıf düşmüştü. En ufak bir şey onu ağlatmaya yetiyordu. Şimdi de gözleri yaşla doldu. Sakın Ulu Hasan onu bağışlamış olmasın. Ama baş rahibe ağzında bir şeyler geveliyor, Tanit'in yüzüne bakamıyordu. Sonra Tanit'in gözüne rahibe Hakan'ın hain hain sırıtması ilişi verince her şeyi anladı. Dönüş yoktu. Böylece kralımız seni Tanrıçaya Opet'in habercisi olarak göndermeye karar verdi. Bu büyük onuru sana bağışladı. Haline şükretmelisin çocuğum. Kral sana ölümsüzlük bağışlamış oluyor. Tanrıçanın yanı başında sonsuza dek onun malı olarak onunla birlikte yaşayacaksın. Astarte'ye şükret, Baal'e şükret. Şimdi kendini hazırlamalısın. Aynayı göndereyim sana yardım etsin. O habercinin izleyeceği yolu çok iyi bilir. Çünkü haberci olarak seçilen pek çok kişiye yardım etmiştir. Dua etmeyi unutma çocuğum. Dua et ki Tanrıça seni yanına kabul buyursun. Tanit yüzü kireç gibi bembeyaz, korku içinde onlara baka kalmıştı. Ölmek istemiyordu, bağırmak geliyordu içinden. Kurtarın beni, daha çok gencim. Birazcık daha mutluluk istiyorum, hepsi o kadar. Ölmeden önce biraz daha sevilmek istiyorum. Ama kutsal kurul hücreden çıkmış, onu yalnız bırakmışlardı. Şimdi hıçkıra hıçkıra ağlarken yüksek sesle, ''Huy, gel artık, ne olursun, yetiş, kurtar beni.'' diye yakarıyordu. Yolculuğun ikinci günü sona erdiğinde Huy'un yanındaki 15 kişiden ancak 3 kişi kalmış, ötekiler sapır sapır dökülmüşlerdi. Huy bir saatçik uykudan sonra güçlükle ayağa kalktı. Korkunç bir karabasan görmüştü. Üstelik kral da Opet de tehlikedeydi. Daha fazla uyuyamazdı. Uyuyan adamlara baktı, onlara acıdı. Kaldırmak istemedi. Ama zorunluydu. Yine de bir tanesi bir türlü uyanmak bilemedi. Öteki ikisi ise yorgunluktan bitkin düşmüş, bin güçlükle kalkıp Huy'un ardına düştüler. Sonunda akşama doğru yanında kalan tek askerle Opet'e girdi. Herkes onu görmüş selamlıyordu. Son anda ardından gelen son asker de tozlu yola yığılıp kalmıştı. Huy ben Amon tek başına koştu, koştu. Opet sarayının gözcüleri onu ta uzaktan görmüşlerdi. Kapıları ardına dek açtılar. Tanit uyandı. Biri usulca sarsıyordu. Ayna üzerine eğilmişti. Çocuğum uyandın mı? Tanit korkuyla doğruldu, oturdu, sonra çılgınca bir umuda kapıldı. Ayna gülüyordu. Gelmiş dedi. Kutsal babamız gelmiş. Sokaklarda bağırışıyorlardı, duydum. Yer yerinden oynamış. Zanat'tan Opet'e tam 3 günde koşarak geldiği söyleniyor. Birlikte koşmaya kalkışan 15 askerin 15'i de dayanamamış. Yollarda ölmüş, öyle diyorlar. Oh Ayna, bu kadar çabuk geldiğine göre biliyor demektir. Tabii çocuğum, elbette biliyordur. Bu kadar çabuk gelmesinin nedeni başka ne olabilir ki? Demek saldığım habercilerden birisi ona ulaşabilmiş, anlatmış. Peki şimdi neredeymiş? Nerede olduğunu biliyor musun? Kralın yanındaymış. Dosdoğru saraya gitmiş. Tanrıçaya da tanrılara da şükürler olsun. Demek ki Ulu Aslan'ın yanına gitmiş. Onun üzerinde etkili olmak, onu kararından caydırmak için. Acaba başarır mı dersin Ayna? Kral onun sözünü dinler mi? Elbette çocuğum, kuşkun mu var? Huy ben Amon bir kez kafasına koymaya görsün. Baale bile sözünü geçirebilir. Ah o kadar mutluyum ki anacığım. Ama şimdi sen durma, hemen onun yanına koş. Onu her şeyden, herkesten, bütün tanrılardan da daha çok sevdiğimi söyle. Aman çocuğum, yavaş ol, duyacaklar seni. Huy, buraya geldi ya, artık umurumda değil. Duyarlarsa duysunlar. Ondan başka hiçbir şeyin önemi yok. Huy'u böyle gece yarısı tek başına perişan bir halde karşısında görünce Lano'nun aklına ilk ertesi günkü törende verilecek kurbanı öğrenmiş olduğu geldi. Huy'u kabul etmemeyi, ondan mümkün olduğu kadar kaçmayı kararlaştırmıştı. Ama Huy kimseyi dinlemeden Lano'nun yatak odasına daldı. ''Bağışlayın beni efendimiz, size korkunç haberler getirdim.'' Dokuzlar kurulu Opet'in tüm soylu aileleri hemen o gece toplandılar. Ben Amon'un verdiği raporu sessiz bir dehşet içinde dinlediler. Ancak sözlerini tamamlayıp da bitkin bir halde koltuğuna yığılınca suçlama, kusur bulma, acınma ve kuşkular ortaya döküldü. Onun Set'te yok edildiğini söylemişlerdi. Huy karşılık verdi. Size sadece Set'te 30.000 kişiyi öldürttüğüm söylendi. Adlarını vermedim ya. Bilgimiz olmadan böylesine büyük bir ordu nasıl toplanabilmiş? Suç kimde? Ya madenler? Madenleri korumalıyız. Niçin sınırda yalnız bir lejyon bırakılmış? Huy bu suçlamayı karşılıksız bırakmadı. Çünkü daha çok lejyon göndermek için istenilen parayı vermeye yanaşmadınız. Bu kez suçlamaların hedefi başrahip oldu. Düşman hatlarına kimseye fark ettirmeden nasıl geçebildiniz? Bu Timon bir zamanlar sizin kanadınızın altında değil miydi? Onu siz korumuyor muydunuz? Onu iyi tanırsınız. Her şeyi ona siz öğrettiniz değil mi? Lanon dayanamadı, bağırdı. Yeter artık, kutsal babamız tüm ulusu savaşa çağırmış. Ben de onu onaylıyorum. Biraz daha bekleyemez miydik? Fazla aceleci davranmıyor muyuz? Neyi bekleyeceksiniz? Mızraklarıyla karnınızı deşip bağırsaklarınızı sokaklara dökmelerini mi? Lanon dokuzlar kurulunu dağıtırken dedi ki, ''Yarın verimli toprak bayramının son töreninden sonra yine toplanırız. Şimdilik yapacak bir şey yok.'' Sonra Huy'a döndü. ''Sen de burada kal. Uyu dinlen.'' Huy masaya abanmış, başını kollarına dayamış, uyumuş gitmişti bile. Lanon onu küçük bir çocukmuş gibi kucağına alıp konuk odasına taşıdı. Kapıya da bir nöbetçi dikti. ''Kutsal babamızı kimse uyandırmayacak, anlaşıldı mı? Hiç kimse.'' Neredeyse şafak söküyordu. Kurban töreni birkaç saat sonra yapılacaktı. Huy ise ölü gibi uyuyordu. Belki birkaç gün uyanmazdı. Aynı usulca yatağından kalktı, giyindi. Yarını beklemeyecek, saraya gidip ne olursa olsun Huy ben Amon'u bulmaya çalışacaktı. Ama ne yazık ki rahibe Haka onun yolunu gözlüyormuş, yakaladı. Huy ben Amon'un Opet'e döndüğünü duydun değil mi? Bu saatte böyle onu görmeye mi gidiyorsun yoksa? Zavallı yaşlı kadının direnmelerine, karşı koymalarına aldırış etmedi. Götürdü yatağına yatırdı. Ağzını burnunu eliyle tıkadı, göğsüne de iyice bastırdı. Ayna bir süre çırpındı, debelendi. Rahibe Hakan'ın suratını tırmaladı. Sonra birdenbire sakinleşti, kala kaldı. Rahibe Haka daha uzun bir süre onun ağzını burnunu sımsıkı tutmayı sürdürdü. Sonra serbest eliyle kalbini yokladı. Atmıyordu. Hücreden ayrıldı. Bu iş bitmişti. Lanon tanrıların gazabını büsbütün üzerine çekmemek için verimli toprak bayramının bu son töreninin kurallara tam uygun olarak yapılmasına özen gösteriyordu. Öyle ya, Opet belki de tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Belki de tanrıların gönlü alınabilir, talihin Opet'ten yana dönmesi sağlanabilirdi. Bu yüzden tanrılara göndermek üzere bu derece önemli bir haberci seçtiğine de için için sevinmiyor değildi. Artık kendi kişisel nedenleri unutulmuş, Tanit'e duyduğu kıskançlık ve kinin hiç önemi kalmamıştı. Tanrılara haberci olarak soylu bir rahibe gönderiyordu. Tanrı'nın eli değmiş bir kâhin, değerli, hatırlı bir kişi. Herhalde Tanrıça Astarte bu haberciyi geri çevirmez, onu yanına alır ve Opetlileri korumak üzere bu tehlikeli günlerde ulusun üzerine kanat gererdi. Kral Astarte gölüne girdi, yıkandı çıktı, kuruladılar, beyaz ipek giysisini giydirdiler, boynuna çiçekler taktılar. Birden bir ses mağarada çın çın öttü. Bu ses Lanon'u irkiltti. Başını çevirdi, ilahi kim söylüyor diye baktı. Hiç kuşkusuz bu ses başkasının olamazdı. Lanon ağzı bir karış açık huya baka kalmıştı. Huy ilahi söyleyerek krala yaklaştı, kollarını açtı, güneş işaretini yaptı. Sonra ilahi sona erdi. Huy kralın yanı başına dikildi, gözlerinin altı hala mosmordu, yüzü gergin solgundu. Doğru dürüst dinlenememişti belli ama yine de krala sadık bir kulu olarak ve büyük bir sevgiyle bakıyordu. Lanon dehşetle fısıldadı. ''Huy, ne işin var burada? Dinlenmeni emretmiştim. Kimse seni rahatsız etmeyecekti.'' ''Böyle bir zamanda benim yerim senin yanındadır.'' ''Ama gelmemeliydin.'' Bu durumu hiç beklemiyordu doğrusu. Planları altüst olmuştu. Huy'un büyücünün ölümünde hazır bulunmasını istemezdi. Ona böyle işkence çektirmeyi hiç arzu etmezdi. Bir an Lanon töreni durdurmayı, kurbanı geri çekmeyi, Huy'u tapınaktan uzaklaştırmayı düşündü. Ama imparatorluğun güvenliği şu birkaç dakikaya bağlı olabilirdi. Kurban törenini durdurabilir miydi? O zaman belki Tanrıçaya karşı çıkmış olmaz mıydı? Huy'a karşı olan görevi Opet'e karşı olan görevinden daha mı önemliydi? Zaten iş işten geçmemiş miydi artık? Geri dönülmez noktaya gelinmemiş miydi? Tanrılarla şeytanlar şimdi onunla alay mı ediyorlardı? Şaşkın Huy'a baka kalmıştı. Ona doğru bir adım attı. Sonra anlayış ve bağışlanmasını beklermiş gibi bir elini uzattı. Boğuk bir sesle ''Sana ihtiyacım var.'' dedi. Huy bir şey anlamadan kralın uzattığı eli tuttu. Tanrıçaya kurban verilirken söylenen ilahiye başladı. Sesi kartal kanatlarına binerek uçtu, uçtu, ta yukarıya mağaranın tepesindeki düzlüğe ulaştı. O sırada tapınaktaki tüm gözler de yukarıya döndü. Herkes gerginlik içinde beklemeye başladı. Tanit bunun başına gelebileceğine hala inanmıyordu. Şafak sökerken onu almak üzere hücresine girdiklerinde önce Huy'un geldiğini sanmıştı. Ama ne yazık ki gelen Huy değil, rahibe Hakay'dı. Onu buraya Astarte Gölü'nün ta tepesindeki deliğin başında bulunan bir kulübeye getirmişler, işlemeli beyaz elbiseyi giydirmişler, kurban töreni için hazırlamışlar, ağır altın zincirlerle süslemişlerdi. Öyle ki bunca altının ağırlığıyla adeta ezilmiş, ayağa kalkamaz olmuştu. Bu altınların hem Tanrı'ya armağan gönderildiğini hem de suya düşen kurbanın bir an önce dibi boylamasını sağladığını biliyordu. O dibi olmayan gölün, o kendisini Tanrıçanın bağrına iletecek olan yemyeşil suların ta derinlerine inmesini sağlayacağını. Sessizce küçük bir şölen masasına oturtulmuş, en seçkin yemekleri, içkileri bizzat rahibeler sunmuştu. Bu bir veda şöleniydi, bir yolculuğa çıkacak birini uğurlamak için düzenlenmiş bir şölen. Tanit biraz kendini toparlamasına yardım eder, belki içini ısıtır umuduyla şaraptan birkaç yudum alabilmişti. İçinden hep "Huy, neredesin sevgilim?" diyordu. Sonra bir rahibe gelmiş, ötekilere başıyla işaret etmişti. Hepsi 15 genç, güçlü rahibeydi. Bunca kişiye nasıl karşı koyabilirdi ki? Onu alıp dışarı çıkarmışlardı. Güneşe ve o an karşısında yerdeki kapkaranlık deliğin üzerine doğru uzanmış, o yontulmuş taş platformu görüvermişti. Bu taşa giden yol Tanrıçanın kutsal çiçeği sarı mimozalarla döşeliydi. Tanit çıplak ayaklarıyla yürürken ezdiği çiçeklerden yayılan iç gıcıklayıcı kokuyu duyuyordu. Ansızın yıldırımla vurulmuş gibi durdu. Altındaki kuyudan yükselen sese kulak verdi. Bu ses başkasının olamazdı. "Huy, efendim benim!" diye fısıldadı. Demek ki onu Tanrıçaya gönderen Huy'un ta kendisiydi. Demek ki bir ihanet çemberine kıstırılmıştı. Ama neden? Nedenini anlayamıyordu bir türlü. Bildiği, anladığı tek şey vardı. Huy ona sırt çevirmiş, onu böyle yüzüstü bırakıvermişti işte. Tanrıçaya onu Huy kurban veriyordu. Şu halde artık yaşamanın hiçbir anlamı kalmamış demekti. O son adımları atmak bu yüzden çok kolay oldu. Taşın ucunda durdu. Kollarını güneşi selamlamak üzere kaldırdı. Aşağıya mağaranın o korkunç karanlığına baktı. Gölün suları durgun, kopkoyu, yanı başında da kral ile baş rahip dikilmişti. Başlarını kaldırmış ona bakıyorlardı. Ama çok uzaktaydılar. Tanit yüzlerindeki ifadeyi göremiyor, okuyamıyordu. Bildiği tek şey vardı. Huyun sesi hala onu tanrıçaya kurban olarak sunan duayı okumaktaydı. Birden çaresizliğinin, umutsuzluğunun yerini nefrete, öfkeye bıraktığını hissetti. Yüreğindeki bu duyguları taşıyarak ölmek istemedi. Bir an önce kendini aşağıya atmak için öne doğru eğildi ve tam dengesini yitirdiği anda huyun sesi birden bir sözcüğün orta yerinde bıçakla ayrılmış gibi kesiliverdi. Tanit kendini havada buldu. Aşağıya iniyor, iniyor, taşıdığı onca altının ağırlığıyla hızla göle doğru çekiliyordu. İçi bir tuhaf boşalır gibi oluyorken huyun çığlığını duydu. Tanit! Havuza öyle şiddetle çarptı ki o anda can verdi ve ağır altın süslemeler onu duru suların dibine öylesine hızla çekti, aldı ki huy sadece bir an, kocaman bir balık, beslenmek için su yüzüne çıkmış gibi havuzun ta derinlerinde parlayan altının ışıltısını görebildi. 28. Ayrımın sonu. Sayfa 298.